tarihinin izinde.
Türk tarihinizinde birlikteliğimiz başladı. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Programın Esen Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Ayhan Taşçı, ben Sedat Ağoğlu. Değerli dinleyicilerimiz, tarihçi, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu üyesi, doçent doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz programımıza.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Güray Kırpık hocamızla sohbetimizi az sonra başlayacağız sevgili dinleyicilerimiz. Ama sorularınız ve yorumlarınız için telefon numaralarımızı anımsatayım ben sizlere. 463 34 19 463 34 21 telefon numaralarımız. Belge geçer numaramız 463 32 84. Elektronik posta adresimiz trttürktarihi@trt.net.tr ve kısa mesaj numaramız da 535 472 6011. Değerli dinleyicilerimiz anımsayacaksınız. Türk tarihinizin de çok bilinmeyen önemli bir sayfada hocamızla bir sohbet gerçekleştirmiştik. Şimdi buradan devam ediyoruz. Bu da Bulgarların tarih boyunca kim olduğu üzerine ve Türk tarihi içerisindeki yeri. Girişimizi hocam tekrarlayalım istiyorum ve şu temel soruyu sormak istiyorum size. Bulgarlar kimlerdir?
Bulgarlar milattan önceki yıllardan itibaren, milattan önce 1. ve 2. yüzyıllarda isimleri ilk defa duyulan ve yazılı kaynaklarda nadir de olsa bir iki yerde geçmekte olan
bir topluluk.
Yani milattan önceki kaynaklardan şöyle bir baktığımızda arkeolojik kaynaklar bunlardan birincisi Hun ve Çin yıllıkları ve tabii ki bu bölgedeki dini kaynaklar, destanlar içerisinde, destanların çıkış tarihine baktığımız zaman milattan önceki yıllara ait Bulgar kavramı geçiyor iki yerde. Ama bunlar çok sağlıklı değil. Destani kaynaklar olduğu için yani benzerlikler kurulabilir. Mesela Bulgar kelimesi Bulgar veya Balkar şeklinde de yazılıp söylenebiliyor. Dolayısıyla çok sağlam metinler değil. Kesin olarak şunu söyleyebiliriz. Milattan sonra 5. yüzyıldan itibaren Bulgarlar kesin bir topluluk olarak tanımlanmıştır. Bizans kaynaklarında 482'den itibaren düzenli olarak Bulgarlarla ilgili bilgiler aktarılmaktadır.
Hocam şu halde Batı Hunlarından sonra mı?
Evet. Atilla'nın Büyük Hun devletini Avrupa'daki kurmuş olduğu, yani Karadeniz kuzeyinden Avrupa'nın batısına kadar uzanan Büyük Avrupa Hun devletinin dağılmasından sonra Bulgarların ilk defa bir bağımsızlık arayışı içerisindeki topluluklar içinde isminin geçtiğini görüyoruz 482'den itibaren.
Peki hocam eş zamanlı gidersek bu esnada Avarlar ve Sibirlerin pozisyonu?
Tam olarak da Avarlarla beraber Avarların da tabiiyetini kabul etmiş bir topluluk olarak görüyoruz Bulgarlar bu dönemde. Avarların çöküşünde de etkisi olan bir topluluktur Bulgarlar. Bu bakımdan yani Avarlarla beraber bölgeye gelmişler. Ancak Avarların parçalanması sırasında ortaya çıkan durumdan istifade ederek bağımsızlıklarını tam anlamıyla kazanmışlardır. Tabii Bulgarların çok geniş bir coğrafyada yayıldıkları sonucunu da çıkarabiliriz buradan. Yani Karadeniz kuzeyinde bulunuyorlar bu sırada Avarların hakimiyeti altındayken. Bir diğer taraftan da Göktürk Devleti'ne bağlılıkları var. 6. yüzyılda 559 tarihi biliyorsunuz 1. Göktürk Devleti'nin yani sona erdiği bir tarih olarak kabul ediliyor. Bu tarihten sonra Bulgarlar daha çok görülmeye başlıyor. İşte Büyük Bulgar Devleti'nin ortaya çıkış tarihi de bundan sonraki yıllara ait olarak düşünülebilir. Yani 7. yüzyılın ortaları tam olarak bu devletin bağımsız olması ve Büyük Bulgarya Devleti'nin bugünkü Volga Nehri'nden Tuna Havzası'na kadar ya da Bulgaristan, yani Balkanların güneyine kadar olan bölgede yaygın bir hakimiyet kurması olayı var. Bir başka olayı daha burada hemen belirtmemizde yarar var. Utrigur veya Utigur, Kutrigur diye iki topluluk halinde bulunuyorlar bu sırada Bulgarlar. Bu topluluklardan Utrigurlar kimlerdir, Kutrigurlar kimlerdir? Utigurlar kuzeydeki Bulgar topluluğu, yani İdil Nehri, Volga Nehri diye bildiğimiz Atilla'nın ismiyle eşdeğer olan Etil Nehri. Türkçedeki Etil ismi biliyorsunuz Atilla anlamında kullanılıyor bazı lehçelerde. Mesela Çuvaşça'da Atal'dır İdil Nehri'nin ismi.
İtil, evet hocam.
Etil, İdil, Volga. Rusça'daki bir diğer ismi ise antik dönemlerden kalma bir isim. Ruha ismini taşıyor İdil Nehri. İdil Nehri boylarında Utigurlar var. Kutrigurlar ise bugünkü Tuna Havzası'na ve Bulgaristan diye bildiğimiz coğrafyanın, yani
Evet,
Tuna Havzası'nın güneyine doğru iniyorlar. İşte Kutrigurların kurdukları devlete biz Tuna Bulgarlar Devleti diyoruz. Ve esas hakim olan da Büyük Bulgarya'yı kuranlar da Kutrigurlar oluyor. Şimdi 6. yüzyıl itibariyle Utigurlar, Kutrigurlar birbirinden ayrılmış, coğrafyaları farklı iki topluluk Bulgarlar olarak baktığımızda. Çok dağınık bir coğrafyada bulunmalarından dolayı bazı bölgelerde nüfuslarının yok olmaya yüz tuttuğunu söyleyebiliriz. Bunun neticesinde Slav topluluklarını etkilemişlerdir. Ancak bölgedeki yeni gelen unsurlarla, yani arkadan gelen Hazarlarla, Macarlarla da karışarak yer yer Bulgarlar etkiledikleri sonradan gelen Türk topluluklarıyla beraber yeni isimler altında devam etmişlerdir. Özellikle de Macarlar ile Bulgarlar arasındaki irtibata burada bir bakmakta yarar var. Biliyorsunuz Hungari kelimesi bugün Latin dillerinde Macaristan için kullanılıyor. Onogur veya Unogur tabiri Hungari, Ungri şeklinde Türkçe yorumları olan Onogur kelimesiyle eşdeğer. Dolayısıyla filologlar diyorlar ki Onogur topluluğu Bulgardır ve Macarlarla karışmış bir Bulgardır. Macarlar, bugünkü Macar dili içerisindeki Bulgarca, Türkçe kavramlar ile Ugurca'daki, yani Bulgarca'daki, Bulgar Türkçesindeki kavramları karşılaştırma üzerine çok çalıştılar. Bunun neticesinde de...
Hocam zaten yapıları bakımından ayırdığımızda da sondan eklemeli bir dil.
Yani kesin olarak Bulgarların Türkçeyi kullandığı, konuştuğuna sonuç olarak vardılar. Özellikle Tuna Bulgarları için bunu söylediler. Daha sonra Batı Bulgarlarının yanı sıra Doğu Bulgarlarını, yani İdil Nehri boyundaki bugünkü Kazan şehri yakınlarında Bulgar şehrindeki buluntularla bu batıdaki buluntuları karşılaştırdılar. Sonuçta Göktürk alfabesinin bir benzerinin, hemen hemen aynısının, ki buluntular onu gösteriyor, Bulgarlar tarafından kullanıldığı anlaşıldı. Yani Bulgarlar bir alfabe kullanıyorlardı ve bu bir Türk alfabesiydi. Göktürk alfabesinin devamı özelliğini taşıyordu. Kutrigurların başındaki evet Asparuhan'ın Kutrigurların başındaki en önemli hükümdar olduğunu ifade etmiştim geçen bir programımızda. Asparuhan büyük bir ihtimalle, yani bizim tarihçilik verilerine dayanarak vardığımız bir yorum sonucu olarak, sentez olarak söylüyorum bunu. Göktürk hanedanıyla da akraba bir topluluktu. Bir diğer taraftan da Atilla'dan soy almış olmalı. Yani her ikisi de savunulabilecek öneme sahip. Çünkü bölgede han olarak diğer Türk toplulukları üzerinde kendisini kabul ettiren bir bey ailesinden bahsediyoruz. Bu takdirde bir daha büyük hanlık sülalesinden bağ kurulması gerekiyor. Buna dair de ipuçları var. Yani Göktürklerle bağlarına baktığımız zaman Göktürklerin yıkılışından sonra bağımsızlığını elde eden bir han ailesinden söz ediyoruz. Göktürk ailesi bütün Türk boylarının beyleriyle akrabalık kurmuş bir ailedir. Yani sadece Çinli prenseslerle vesaire, Çin hanedanıyla akraba değildir Göktürk beyleri. Dolayısıyla Bulgarların Han ailesinin de, yani Kegen adını verdikleri Kağanlarının da diğer önceki hanedanlarla, Türk devletlerinin hükümdarlarıyla akraba oldukları sonucunu çıkarabiliriz.
Evet hocam, şimdi benim burada merak ettiğim konu şu. Bugün bir Bulgaristan devleti var. Türkolojinin tarihi de içine katarak tabii ki Türk bilimin önemli unsurları var batıda. Van Berisi'nden işte Radloff'una, Thomsen'ine kadar. Evet. Rus bilim adamları var. Macar bilim adamları var. Batılıların, İngilizlerin önemli Türkologları var. Bütün bunların ve Bulgarların bizzat kendilerinin de kaynaklar bağlamında Bulgarlara hangi kökene dayanıklarına ilişkin tezleri konusunda bilgimiz var mı?
Bütün bu Türkologlar, Bamberi ve benzeri, işte Rashoni ve sonraki tarihçiler, bizim Türk tarihçilerimiz, Rus bilim adamlarının önemli bir kısmı kesin olarak Bulgarların Türk olduğunu kabul etmiş durumdalar. Macar tarihçiler başta olmak üzere. Yani dünyada ortak bir literatür var bu konuda. Bulgarların Türk olduklarında bir tartışma söz konusu değil. Ancak bazı itiraz yapanlar Bulgarların işte Slav olduklarını veya Indo-Avrupa'yı bir kavim olduklarını iddia edenler çıkıyor. Bu daha çok Bulgar kimliğini Türk kimliğinden uzaklaştırmaya çalışan bir takım kültür temeli arayan arayışlar içerisinde. Yani somut bir veriye dayanmıyor, çok fazla sağlam temelleri olmayan veriler bunlar. Bir diğer husus tabii Rusya'nın Balkanlardaki ve Karadeniz'deki, Orta Asya'daki politikası ile ilgili olarak işlediği bazı durumlar var. Bulgar kelimesi yerine bugün Rusya herhangi bir yerde, herhangi bir topluluğa bir isim vermiyor. İdil Bulgarlarının yaşadığı saha Kazan olmasına rağmen bugün Bulgar kelimesi Rusya Federasyonu veya Çarlık döneminde de hiçbir zaman kullanılmadı. Çünkü özellikle 1920'den itibaren yasaklandı Bulgar kelimesi. Yani İdil Bulgarlar dolayısıyla başka bir isimle adlandırıldılar. Tabii Tatar kelimesi içerisinde vurgulandı. Türkler içerisinden bir topluluktur Tatarlarda. Yani Türk-Tatar topluluğu olarak değerlendirildiler. Ama Türk kelimesini de kullanmadılar. Yani böyle adlandırıldılar. Halbuki Türkçe konuşuyorlar. Yani Türkçe konuşan bir topluluk, Kazan'da yaşayan bu topluluk. Kendilerini de Bulgar olarak tanımlıyorlardı. Bulgar Türkü olarak tanımlıyorlardı. Bu tabii ki her ne kadar Tatar olarak adlandırılmış olsalar da ben bunun çok iyi araştırmalarla, yeniden yazılarak izah edilebileceğini de düşünüyorum. Yani çok kurnazca bir politika yürüttüler ama sonuçta Tatarlar da kardeş bir Türk topluluğu olarak görüldüğü ve Türkçe konuştukları için çoğunlukla Rusya'da, aslında oradan da bir çıkış yolu bulamadılar. Zorladılar yani, Türkçe konuştuğu için topluluk. Buna Bulgar dersek işte Bulgaristan da gider düşüncesiyle bunu yaptılar.
Yani siyasi sebepler.
Tabii yani Bulgaristan'ı da kendi içerisinde kültürel bir kopukluğa mahkum tutmak, etmek için böyle bir şeyi yapmış olabilirler. Başka bir gerekçesini göremiyorum.
Zaten hocam Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, evet, ya Doğu Türklüğünü, bu işte siz Özbeksiniz, siz, evet, Türkmensiniz. Öyle bir şey yoktu ki, bunları da Ruslar çıkarttılar.
Yani çok açık isimler var. Mesela Almışhan kelimesi, Omurtak kelimesi, Kurumhan kelimesi. Bunlar, bu Kurum kelimesi, Han kelimesi, Kegen kelimesi, Yıltavar kelimesi, İlteber gibi kavramlar. Bunların hepsi Türkçe kavramlar ve Roma kaynaklarında, Rus yıllıklarında, Çin kaynaklarında ve bizim İslam kaynaklarında ismi geçen kavramlar bunlar. İsim olarak kullanılan kavramlar. Türkçe kavramlar. Hatta biz şunu görüyoruz. 942 yılında Bulgar beylerinden bir kısmı Balkanlarda büyük bir sefer gerçekleştirerek Orta Avrupa işlerinden İspanya'ya kadar ilerlemişler. Yani Pirene dağlarını aştığını bazı kaynaklar
söylüyor. Atilla'nın yolundan hocam aynen devam ediyor.
Yani Bulgar beyleri bu dönemde Türkçe isim kullanıyorlardı. 10. yüzyılda Hristiyanlık dönemlerinde bile biz Türkçe isimler görüyoruz. Roma yıllıklarında bunları görmekteyiz.
Hocam şeye geçeceğiz, yaşamlarına, kültürlerine, medeniyetlerine, ama bir nefeslenelim, bu ilginç konuya devam edeceğiz. Değerli dinleyicilerimiz, Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndasınız, Türk Tarihinin İzinde programında.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Doçent Doktor Güray Kırpık hocamız da Türk tarihinin bu ilginç sayfasına. Hocam şimdi Osmanlı tarihi çalışmak görece daha önceki Türk tarihi bölümlerini çalışmaya göre kolay diye belki ifade edilebilir. Çünkü şeriye sicilleri var işte. Tapu sicilleri var. Sonuçta yazılı kaynaklar var. Osmanlı sarayına girmiş bir kilo etin dahi kayıt var. Fakat bu bahsettiğiniz dönemden, Göktürklerden öncesinden, hatta daha geriye gittik ilk başlara bu Türk tarihinin izinde programında Sakalar'a kadar. Sanki bu dönem çalışmak daha zor gibi çünkü kaynaklar anlamında. Burada Bulgarlar konusundaki kaynaklarımız, kurganlardan çıkan buluntular ve başka nedir merak ediyorum hocam.
Evet, tabii az önce de ifade ettiğim çerçevede bazı isimleri saymamızda yarar var. Okuyucularımızın da doğrudan elde edip okuyabilecekleri kaynakları burada öncelikle belirtmemde yarar görüyorum. Bulgar tarihiyle ilgili gerek Türkiye'de gerekse yurt dışında en çok bilinen kaynaklardan birisi Seyahatnameler grubunda yer alıyor. İbn-i Fadlan Seyahatnamesi Türkçemizde de farklı versiyonları yayınlandı. Okuyabilirler. Gayet açık bir Türkçeyle var.
İbn-i Fadlan konusuna bir parantez açabilir miyiz?
Evet.
Çünkü Selçuklu döneminde de İbn-i Fadlan'ın seyahatnamesinde yer aldığını görüyoruz. Bulgar döneminden şimdi siz ne tür bir seyahatnamedir? İbn-i Fadlan kimdir? Bu konuya açıklık getirir misiniz? Parantez açalım evet.
Abbasi halifesinin özel danışmanı ve elçisidir. Bulgar hanının.
Kaim Biemirullah dönemi mi hocam?
Muktedir Billah.
Evet.
Muktedir Billah. 920 yılında, 919 yılında bir elçilik heyetini Bağdat'a göndermiştir Almuşhan. Ve bu elçilik heyeti Abbas halifesi Muktedir Billah'tan kale yapımı için ustalar, medreseler, camiler ve ilim yuvaları yapmak amacıyla da hocalar ve tabii yine ustalar, teknik eleman istemiştir. Ve maddi yardım da istemiştir bu konuda. Abbas halifesi de buna olumlu cevap vermiş. Bir yıl sonra hazırlık yaparak bir elçilik heyetini Bulgar başkentine, yani Bulgar şehrine göndermiştir. İdir Bulgarların başkenti. Bugünkü Kazan şehrinin 100 kilometre güneyinde İdil Nehri boylarında bir delta ovasında bulunuyor. Bu şehrin şu anki yapılan kazılarında da buluntular var. Yani medrese buluntuları, cami buluntuları, saray buluntuları vesaire. Yani bütün gündelik hayata dair buluntular arkeolojik kazılarda özellikle Ulyanovsk şehrinde ortaya çıkmıştır. Ve bununla ilgili raporlar yayınlandı. Hem Rusça olarak hem Türkçe olarak da bu raporlara ulaşabiliyoruz. 921 yılında yola çıkan elçilik heyeti 922'nin Mayıs ayında yani yaz ayında saraya ulaşıyor. Bulgar Hanı Almışhan yanında kış gelinceye kadar yaz boyunca ikamet ediyorlar ve birçok konuda yardımcı oluyorlar. Almışhan'ın yanındaki gördüklerini, yol boyunca gördüğü Türk boylarını İbn-i Fadlan elçilik heyeti içerisinde bulunan bir kişi olarak ve aynı zamanda da bir ilim adamı olarak raporlandırmış. Yani seyahatname adıyla yazmış. Elçilik heyetinin başında ise Sevsen adında bir kişi bulunuyor. Elçilik heyetinin gerçek sorumlusu olan kişi o. Ama ilim adamı olarak da İbn-i Fadlan'ı tarih eseri bıraktığı için tanıyoruz. Sevsen'i de onun anlatımından öğreniyoruz. Tabii Türklerin kültür ve yaşayışlarıyla ilgili, boyları, adetleriyle ilgili bilgilerin yanı sıra Ruslarla olan ilişkileri, Kuzey Denizi'ne yaptıkları seferler, diğer topluluklarla olan ilişkilerini de bu eserden öğreniyoruz. Dilleriyle ilgili, devlet hayatıyla ilgili, özellikle de kültür unsurlarıyla ilgili çok detaylı bilgiler veriyor bize. İnançlarıyla ilgili bilgiler veriyor. Bulgarların buradan biz İslamiyet'e girdikleri sırada Hanefi mezhepten İslamiyet'e girdiklerini anlıyoruz. Hanefi mezhebinden
evet.
İdil Bulgarlar. Ve gerçekten bir han olan kişinin yani hükümdarın bizzat İslamiyet'e girme tarihi olarak baktığımızda ilk İslam Türk devletidir diyebiliriz. Yani İslamiyet dairesine girmiş ilk Müslüman Türk devletidir Bulgarlar. Karahanlılar
evet hocam, var ama Burhan.
Tarih olarak baktığımızda Karahanlılar bir 30 yıl sonraya kalıyor. Hatta geçen ifade ettiğim gibi Şankızı Destanı'na göre 820'lerde başlıyor Bulgarların İslamiyet'e girişi.
Hocam yalnız yani bizim müfredatlarımızda Satık Burhan'la Türklerin İslamiyet'e geçişi anılır.
Onu kesin bir bilgi olarak yazmıyoruz. Yani o şekilde söylenmiyor. Bir dönem söyleyenler olmuştur ama Satık Burhan'dan önce bununla ilgili bu tarihler belgeli olarak gösterilebilir.
Hocam o zaman şu soru akla geliyor burada. 920 tarihinden bahsettiğiniz İbn Fadlan'ın seyahatnamesine ilişkin. Paralel pek çok Türk devleti var.
Tolunoğlu Ahmet de daha öncedir. Yani Tolunoğlu devleti de.
Hangi tarihe evet hocam?
Yani 835. Baktığınız zaman Karahanlılardan daha önce kabul edilmesi lazım. Ancak Karahanlı Devleti kurulduktan sonra İslamiyet'e giren bir yapıya sahiptir. Yani ilk kurulduğunda Müslüman değildir. İdil Bulgarlarında da benzer bir durum görüyoruz sonradan İslamlaşmayla ilgili. 9. yüzyılda İslamiyet'e girdikleri kesin. Çünkü destanın ortaya çıktığı tarih zaten 9. yüzyılın ikinci yarısı. Ve destanın anlatımına göre de 820'li yıllarda kesin olarak İdil Bulgar Hanedanı üyelerinden İslamiyet'e giriş vardı. Topluluk girmiştir. Hatta Hazarlarla da mücadele halindedirler. Almış Han Abbas halifesinden kaleler yapımı için usta istiyor. Kaleler. Kale yapımını için istiyor. Hazarlarla savaşacağız. Onlar bizi esir yaptılar diyor. Biz hür bir milletiz diyor. Yani burada şunu anlıyoruz. İdil Bulgar Devleti hürdü. Hazarlara tabi olmak zorunda
kaldılar. Hocam burada ister istemez hemen şu soru çıkıyor. Bağımsız bir de Hazar Türk Devleti vardı.
Hazar Türk Devleti. Evet onun üzerinde.
Ve o esnada da hocam Oğuz Yavgu Devleti devam ediyordu.
Evet.
Ve o esnada Karahanlılar da vardı.
Karahanlılar da vardı.
Yani paralel olarak.
Daha sonra da Selçuklular. Selçuklular onlardan biraz daha sonra.
Gazne'yi de bu esnada hocam Gazne Devleti'ni de.
Gazne Devleti de tabii ki yeni çıkıyor.
Yani hocam Selçuk... Samanoğulları Devleti'ni de zaten.
Güneyde. Onlar evet, coğrafya olarak evet. Çok güneyde. Biz şimdi İdil Bulgarlarından bahsettiğimizde Kuzey Sibirya'nın ortasında yani Beyaz Deniz diyebildiğimiz Kuzey Buz Denizi'nin hemen yakınlarında bir devletten bahsediyoruz. Tam da Sibirya'nın ortasında. Bugünkü Kazan şehri dediğimiz yer Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti. Özerk Cumhuriyeti Tataristan. Çuvaşistan Cumhuriyeti, Özerk Cumhuriyeti
var. Sibirlerin kim olduğunu da programlarımızda anlattınız hocam. O
Sibirler'de evet. Türk biliyorsunuz. Sibirya kelimesi 15. yüzyıldan sonra bu bölgeye isim olarak verildi. Almanlar ilk defa bir Alman seyyahın kitabından öğrendiler bu bölgenin Sibirya adını. Ve Sibirlerden aldılar tabii ki. Sibirler de Türktür. Ve onlar üzerine de bağımsız çalışmalar yapılmıştır.
Evet hocam ben fazla konuyu açmaya başladım. Toparlayalım biraz. Şimdi şu tarihte büyük Bulgar Devleti kurulmuştur. Buluntulara göre olsun, seyahatnamelere göre, elimizdeki kaynaklara göre. Şu kadar bir ömür sürmüştür. Yaşayışları şudur, evet. Medeniyetleri budur ve şu tarihte yıkılmıştır şeklinde bir ifadede bulunmak mümkün mü?
Kesin tarihler verebileceğimiz olaylar var. Ancak özellikle kuruluş için kesin bir tarih vermemiz oldukça güç. Mesela Asparuhan'ın Tuna Büyük Bulgar Devleti kuruluş tarihini söyleyebiliriz. 671 yılıdır. Asparuhan'ın gerçek anlamda hüküm sürdüğü bir dönemdir ve milli devlet olarak kurmuştur. Balkanlarda Slav topluluklarına hükmetmiştir. Daha önceden böyle bir yapıda devlet kurulmuş muydu? Yani tabii ki Hunları sayabiliriz. Biraz da yani Hazarlardan burada bahsetmek gerekebilir. Hazarlar da çünkü Slav topluluğuna İlk defa devlet hayatını gösteren bir topluluk olarak tanımlanıyor yer yer. Ancak kronolojik olarak baktığımızda Asparuhan'ın çok daha etkili olduğunu söyleyebiliriz. Asparuhan'dan sonra Kobrat Han ve daha sonrasında da onun oğulları Omurtak Han, işte Kurum Han 9. yüzyılda, Boris Han ve 9. yüzyılın ikinci yarısında Bulgarların Hristiyanlaştırılması yani Balkanlardaki Bulgar kolunun, topluluğunun, Kutriguruların Hristiyanlaştırılmasından bahsedebiliriz. Bu da Bizans'ın bölgedeki geleneksel politikasıyla ilgilidir. Yoksa Bulgarlar bir anda da hepsi birden Hristiyanlığı gönülden benimsemiş değillerdir. Hatta Bulgar isyanları çok şiddetli isyanlar olmuştur. Bizans devletini zorda bırakan isyanlardır. Bizans, Balkanlarda en büyük katliamlarından birisini 1014 yılında Bulgarlara yapmak zorunda kalmıştır. Hristiyan olmalarına rağmen aynı mezhepte değillerdir. Ayrıca bir başka şeyi belirteyim. Kilisenin koyduğu hiçbir vergiyi kabul etmediler Bulgarlar.
Biz hocam hangi mezhep? Protestanlık o zaman yok. O zaman Katolik mi?
Kalven oldular. Kalvenizme en yakın mezhebi benimsediler. Yani Ortodoksluk kolu içerisinde.
Bu da çok ilginç hocam, evet.
Yani vergi koyan Ortodoks mezhepleri de kabul etmediler. Kalvenist diyebiliriz, evet, bu yönüyle. Yani kiliseden vergi kabul etmiyorlar. Dolayısıyla ya normal bir Hristiyanlığı da kabul etmediler.
Evet hocam, onu ben de dikkatimi çekti.
İlginçtir. Bu yapıları onların Balkanlarda her ne kadar yani asimile tabirini kullanacağımız yönleri varsa da bir takım yerlerde varlıklarını uzun yıllar sürdürmelerine ve hatta Osmanlılar döneminde bunların bir kısmının ben İslamiyet'e de girdiklerini düşünüyorum. Yani Osmanlı Balkanlara giderken orada boş bir zemin üzerine gitmedi. Var olan bir takım kültür ve tarih dokusu üzerine Osmanlı rahatlıkla davetler alarak gitti. Yani Osmanlı hükümdarlarına sürekli Avrupa'dan, Balkanlardan yardım çağrıları geliyordu. Kimdi bu yardım çağrılarında bulunanlar? İşte bu eziyeti çeken, yüzyıllardır çeken veya on yıllardır bir takım siyasi varlıklarını, kültürel varlıklarını yaşayamayan, ezilen topluluklardı.
Adalet isteyen topluluklardı.
Adalet isteyen topluluklardı. Bu Slavlar içerisinde de vardı ama bir de Balkanların bu kozmopolit yüzyıllardır devam eden Türk göçleriyle birbiri üzerine yığılmış olan topluluklarının varlığından bahsetmemiz lazım. Yok olmuş gitmiş bir topluluk değildi yani.
Hocam devam edeceğiz Bulgar konusuna ama Türk Slav ilişkileri konusunda çok ayrıntılı, evet, çalışılmış kaynaklar söz konusu mu? Çünkü tarihin bir döneminden bugüne kadar Slavlar ve Türkler arasında yer yer yakınlaşma, yer yer savaşlar, önemli ilişkiler gerçekleşmiş. Bizim Türk Tarihin İzinde programında sizin anlatımlarınızdan, yorumlarınızdan sanki bu sonucu çıkarmak mümkün gibi görünüyor.
Evet, Slav topluluklarına devlet hayatını, devlet kurma geleneğini getiren topluluk şüphesiz ki Türklerdir. Yani Atilla'dan başlıyor bu. Atilla Hanedanı Bulgarlarda da devam ediyor, Macarlarda da devam ediyor. Bu kesin. Hanedanlar arasındaki akrabalık Avrupa'da da devam etmiştir. Yani Türk hanedanlarıyla Asya'ya kadar uzanan kollarıyla olan akrabalık Avrupa'daki hanedanlarla da kurularak devam etti. Yani Macar hanedanı 19. yüzyılın sonuna kadar, yani Avusturya Macaristan imparatorları bu silsileden gelmektedir diyebiliriz. Dolayısıyla Balkanlarda Slav varlığıyla Türklerin akrabalığı, komşuluğu İskitlere kadar gitmektedir. Milattan önce 5. 6. yüzyıllara, milattan önce. Bu ne demektir? 2000'li yıllardan baktığımızda en az 2500 yıllık bir ortak ilişkiler ve her türlü ilişki bu. Yani akrabalık olabilir, yani maddi manevi ilişki anlamında kültür ilişkilerini de bu kapsamda değerlendirebiliriz. Ticaret başta olmak üzere her türlü askeri veya siyasi ilişkiler de işin içerisinde bulunmaktadır. Tabii ki aile, akrabalık anlamında da bazı ilişkilerden bahsedilebilir. Burada en önemli şeylerden birisini hemen belirtmemizde yarar var. İdil Bulgarlar ne zaman yıkıldılar? Veya Bulgarlar ne zaman yok oldular? Veya bu şekilde tamamen dönüştüler? Bu önemli bir soru. Merak edecektir dinleyicilerimiz. 13. yüzyılda 1236 yılında Batuhan, Altın Orda'nın kurucusu olan Batuhan, Cengiz'in özellikle Karadeniz kuzeyinden Avrupa'ya sefer yapmakla görevlendirdiği bir oğlu idi. 1236 yılında kesin olarak Bulgar şehrini aldı, yani yağmaladı ve kendisine bağladı Bulgarları da. Bulgarların bir kısmını sürgün etti. Kuzey bölgesine gittiler halk olarak da. Yani bugünkü Kazan şehrine 150 kilometreye yakın bir mesafe kuzeye yerleştiler ve kuzeyde yaşamaya devam ettiler. 1223'te de benzer bir şeyi yapmıştı Batuhan. Bölgeye yapılan çeşitli seferler neticesinde 13. yüzyılın sonuna kadar Bulgarlar tamamen güneydeki şehirleri bırakarak kuzeye, bugünkü Kazan şehrine yerleştiler. Ve 19. yüzyıla kadar bölgede Bulgar ismiyle yaşamaya devam ettiler. kendilerinin bastırdıkları paralar var, buluntular anlamında her türlü yani yazılı
Hocam,
ve
son
görsel buluntular var.
30 saniyemiz ama söylediğiniz tarihlerden aşağı yukarı 600 yıl yaşamış bir devletten mi bahsediyoruz?
Evet. Yani 9. yüzyılda kurulduğunda 14. yüzyıla kadar yaşadığını söyleyebiliriz. Kazan'ı da dahil edersek daha sonraya 16. yüzyıla kadar gelmiş oluyorlar Kazan Hanlığı dönemi. Yani
Osmanlı İmparatorluğu'nun ömrü kadar o büyük imparatorluğun bir ömrü evet. olmuş Bulgar Devleti'nin de.
Kültür varlıklar devam ediyor. Çuvaşça'nın diğer adı eski Bulgarca'dır. Yani Çuvaşistan diye bir devlet var ya özellikle.
Hocam buradan önümüzdeki haftaya devam edelim. Konunun ilginçliği gittikçe artıyor sizin söylemlerinizde. Evet. Yazık ki bugün süremizi bitirdik.
Evet, olabilir biraz daha
medeniyet, kültür yaşantılarına, devlet yapılanmalarına ilişkin görüşlerinizi önümüzdeki hafta bizlerle paylaşırsanız memnun oluruz Gürev Hocam.
Memnuniyetle.
Çok çok teşekkür ediyoruz değerli dinleyicilerimiz Doçent Doktor Güray Kırpık Hocamıza. Bizleri dinlediğiniz için sizlere de teşekkür ediyoruz ve önümüzdeki hafta görüşmeyi umuyoruz. Hoşçakalınız.
Tarihinin izinde.